Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 9 Mayıs 2022 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Öncelikle geçmiş bayramınızı kutlayarak başlayayım. Dünyadan haberlerde birikti bir haftanın notlarını çıkarttım. Hap şeklinde aktaracağım sizlere. Tabii Rusya Federasyonu'nun Ukrayna operasyonu, Ukrayna harekatı çerçevesinde pek çok gelişme var. Dünyadaki yankıları var. 9 Mayıs aynı zamanda Sovyet coğrafyası, Rusya Federasyonu dahil olmak üzere Sovyet, eski Sovyet coğrafyası için Nazizme karşı yıl dönümü, 77. yıl dönümü Sovyetler Birliği halklarının kutladığı bir zafer bayramı. Aynı zamanda tabii Avrupa'nın da Nazizm'den kurtuluşunun yıl dönümü. Gerçi Avrupa'da artık bu işler daha farklı kutlanıyor, değiştiriliyor diyelim. Bu vesileyle hem Batı'dan mesajlar var. Tabii Donbas bölgesi, Ukrayna'nın Donbas bölgesi operasyon alanı olarak o bölge dahil olmak üzere Rusya'da, Kızıl Meydan'da kutlamalar, törenler, mesajlar var. Putin'in yayınladığı mesajlar var. Bir hafta süresi içerisinde Ukrayna'daki çatışmanın son bulabilmesi için arayışlar da devam etti ama tabii ki bunun gerçekleşmesini önlemek konusunda Amerika ve Britanya'nın da elinden geleni ardına koymadığı bir dönem yaşıyoruz. Hatta artık Batı medyasında bile bütün bunlar özellikle Britanya bağlamında konu oluyor. NATO çerçevesinde notlar var. Yine bugün size aktaracağım geçmiş bir haftaya yönelik. Özellikle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği 12 ve 15 Mayıs'ta karar verecekleri söyleniyor. Rusya Federasyonu sınırlarına bu şekilde NATO'nun ilerlemiş olmasını yanıtsız kalmayacağını söylüyor. Almanya-Ukrayna arasında Ukrayna Büyükelçisi'nin Almanya'ya adeta sömürge valiliği yapmasıyla başlayan tartışmalar vardı. Onu teskin etmeye çalışıyorlar. Oradan notlar aktaracağım. Hindistan liderinin geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa'ya çıkartması vardı. Almanya ve Fransa'da konuk oldu. Önemli çünkü Rusya'ya yönelik Amerika'nın ve sadece Batı bloğunu ile sınırlı kalan yaptırımları Hindistan uygulamıyor. Asya'dan da notlar olacak tabii ki ve işin ekonomisi özellikle Avrupa'da bu bir haftalık süreç içerisinde Rusya'ya yönelik daha başka hangi ambargolar, hangi yaptırımlar uygulanır? Bunun peşine düşüldü. Ancak sonuçlar pek de parlak gözükmüyor. Dolar, dolar karşısında giderek değer kazanıyor. Avrupa Birliği içerisinde bir 6. yaptırım paketi ortaya çıktı. Fakat bu yaptırım paketinin enerji ambargosu bir türlü uygulanamıyor. Çünkü dönüp dolaşıp Avrupa'nın kendisini vuruyor. Avrupa'dan pek çok mesaj geldi bu bir hafta boyunca. Bunları aktaracağım size ve Avrupa'nın görünümü çok dağınık. Açıkçası Rusya'ya yaptırımlar özellikle enerji alanı söz konusu olduğu zaman Avrupa Birliği çerçevesinde yani Nazizm'le mücadeleyi bir kenara itip Avrupa'nın birliğine odaklanmışlar için de bir Avrupa günü söz konusu. Türkiye'den mesajlar var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinden bahseden mesajları tabii Avrupa'daki samimiyetsizliği sorgulayan da bunları da aktaracağız ve programın ikinci yarısında biraz Avrupa'nın bu durumunu Can Baydaroğlu'la konuşacağız. Kendisi yakın zamanda Avrupa'nın açmazı başlıklı bir yazı da kaleme almıştı. Çok ilgi çekiciydi hakikaten. Değerlendirmelerini alacağız. Ne yapacak Avrupalılar? Muafiyetler tanıyorlar bir yandan. Bir yandan Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için barış cephesi açacak bir hamle yok. Hatta bugün en son Macron'dan bir başka Avrupa Birliği yaratma diyelim. Onu da soracağım. Enteresan fikirler ortaya çıkıyor bu süreçte. Ukrayna'nın bu haliyle Avrupa Birliği'nin hangi kriterini nasıl tutturacağı zaten tartışmalıyken enteresan fikirler dolaşıyor Avrupa'da. Bu notları da aktaracağım. Tabii dünyadan da haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kürtaj tartışmaları yoğunlaşmış vaziyette yüksek mahkemenin sızıntılarından. Türkiye'de Suriyeliler gündem. Beşar Esad Suriyeli lideri dün İran'ı ziyaret etti 2019'dan sonra ilk kez. Dünyadan da böyle elimden geldiği sürece mühletim, zamanım yettiği sürece başlıkları aktaracağım. Özellikle de Twitter'ı Elon Musk'ın satın alması Batı'da bambaşka tartışmaları tetiklemiş vaziyette. Dediğim gibi bütün bunları aktarmaya çalışacağım. İkinci yarısında da Can Baydaroğlu'la Avrupa'nın halini konuşacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Ayrıca Telegram linkini de paylaştım. Telegram üzerinden de bizi dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Videoyu daha sonradan yüklüyor arkadaşlarım. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya Federasyonu'nun Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri'yle yani 2014'te Kiev'de yapılan darbeye bayrak açan, itiraz eden, 8 yıldır bir savaş yürüten Donetsk ve Lugansk'la birlikte yürüttükleri operasyon tüm hızıyla devam etti bu bir hafta içerisinde. Özellikle de Amerikan yapımı işte radar istasyonlarının vurulması Odessa bölgesinde aynı şekilde Batı'dan sürekli silah ve mühimmat akıyor. Açıkça da dile getiriyor Batılılar son Ukraynalı'ya kadar bu savaşın devam etmesi meselesini. Onyx füzeleri Rusya tarafından kullanıldığı anlaşılıyor. Görüntüleri de yayınladılar. Demiryolu hatları, daha çok askeri hedefler vuruluyor. Demiryolu hatları vuruldu. Tabii Rusya tarafında sürekli özellikle belli bölgelerde Ukrayna neonaziler, Ukrayna ordusuna bağlı neonazi birlikleri de var. Bunların provokasyonlarına dair uyarılarda bulunuldu. Kimi yerlerde okul çocuk yuvaları her sonda hedef oldu diye. Kiev'den bu arada Kiev'in hayaleti diye bir mit ortaya atılmıştı bu savaşın başında. En sonunda Ukrayna Hava Kuvvetleri aslında öyle bir pilot yok. Tek başına 40 uçağı vurduğu iddia ediliyordu. Bu şey gibi Şam'daki lezbiyen kız Suriye'de devrim yapacaklarını yapmak için Britanya dışişleri bünyesinde böyle şeyler de sosyal medya üzerinden kurulmuştu. Sonunda Londra'dan yazdığı anlaşılmıştı. Bu sefer biraz daha karışık tabii mesele ama ortada bir Kiev hayaleti, 40 uçak vuran Kiev hayaletinin olmadığını Ukrayna Hava Kuvvetleri de süper kahraman efsanesidir moral için diye söylüyorlar. Teslim etmiş vaziyette. İlerleyiş devam ediyor. Hafta sonunda bir de Zmeyne Adası yakınlarında Ukrayna'nın müthiş bir operasyon düzenlediği 9 Mayıs'a denk getirecek şekilde iddialar ve görüntüler ortaya atıldı. Rusya tarafı bunları yalanlıyor. Tam tersine Ukrayna'ya ait savaş uçağı 3 helikopter ve 2 insansız hava aracı TB2 olduğu söyleniyor. Bunun düşürüldüğü iddia edildi. Görüntülerden tabii havadan çekilmiş görüntülerden çok bir şey anlamak mümkün değil ama ben en azından bağımsız kaynaklardan ikisini gördüm diyebilirim sizlere. Şimdi 3-4 Mayıs gibi Sergey Shoigu da çok fazla kamuoyunun önünde gözükmüyordu. Özellikle NATO'nun Ukrayna'ya gönderdiği silah dolu araçların meşru hedef olarak görüldüğü yolunda bir açıklama yaptı kendisi. Azovstal, Mariupol kenti zaten Azak taburu neonazilerin elinden kurtarılmıştı. Orada Azovstal tesisinde Sovyet döneminden kalma sıkışıp kalmışlardı ve sivilleri yiyecek karşılığı bırakma pazarlıkları da yürütüyorlardı. Oradan tahliyeler tamamlandı. Ukrayna'dan da doğrulama geldi bu konuda. Rusya Savunma Bakanlığı da tüm siviller tahliye edildi dedi. Zaten Putin oraya saldırı düzenlenmemesi talimatı vermişti. Yani onlar orada sıkıştılar kaldılar. Yer altında da uzantıları olan çok büyük bir tesis. Mariupol Limanı'nda da düzenleme çalışmaları zaten başlanmış. 9 Mayıs bayramı da kutlanıyor Mariupol'de bu arada. Özellikle Sovyetler Birliği bayrakları Nazilere karşı savaşta 27 milyon can kaybı vermişti. Sovyetler Birliği halkları O da nihayet Mariupol'deki neo-naziler 2014'ten beri buna izin vermiyorlardı. Mariupol patlayıcılardan temizlenmiş, işte siviller de çıkartılmış gibi gözüküyor. Ama tabii mesela BBC çıkan sivillerin söylediklerini kesip sanki Rusya esir tutmuş gibi sunmuşlar. Tabii doğru değil. Doğru video çıkınca ortaya çıktı. Der Spiegel de benzer. Çıkan her sivil, ben Telegram kanallarından takip ediyorum, her sivil Azak taburunun neonazileri tarafından nasıl rehin alındıklarını anlatıyor. Bir tane bile aykırı video görmedim. Gerçekten inanılmaz şeyler anlatıyorlar ama Der Spiegel, Alman Der Spiegel de içerik tutarsızlığı nedeniyle yayına koyduğu bir videoyu kaldırıvermiş. Böyle enteresan bir durum. Alman yayını Junge Welt bunu ortaya koymuş efendim. Şimdi bunun dışında Odessa'da 2 Mayıs Odessa katliamının yıl dönümü 2014'te Kiev'de darbe olduktan sonra neonaziler bütün Güneydoğu Rusya'ya Ukrayna'ya akın etmişti ve orada hakikaten büyük bir dehşet esmişti. Odessa'da sendikalar binasında 48 insanı yakmışlardı. Hamile kadınlardan bir tanesini telle boğarak öldürmüşlerdi. Öylesine vahşi bu neonaziler. İşte onun yıl dönümü ayrıca 2 Mayıs'taydı. O da Odessa'da değil tabii ama anıldı. Şimdi bunun dışında Transnistria ayağında yeni terör saldırılarının önlendiği Moldova'da karıştırılmaya çalışılıyor iddiaları vardı. Moldova'nın yeni liderliği Avrupa Birliği yanlısı kadın lider Maya Sandu. Avrupa Birliği NATO üyesi olamayız diyor ama Euro bölgesine dahil olmak istiyoruz gibi açıklamalar yapmıştı. Ve 9 Mayıs bugün tabii Kızıl Meydan'da her zamanki gibi geleneksel geçit töreni düzenlendi. Hava koşulları kötü olduğu için savaş uçaklarının gösterisi yapılamamış ama bunun dışında tabii ölümsüz alay yürüyüşleri düzenleniyor. Rusya Federasyonu sınırları çerçevesinde Putin'in konuşması vardı. Donbas'ta insanlarımız için yurdumuzun güvenliği için savaşıyor askerlerimiz mesajı verdi. Nazizmi un ufak edenlerin anısını korumak bizim görevimiz dedi. Küresel savaş kabusunun bir kez daha yaşanmaması gerektiğini söyledi. NATO'nun Rusya'ya saldırgan tavır takındığını ve önleyici bir müdahaleyle püskürttüklerini bu saldırıyı söyledi. Batı'nın kendi gelenekleri, Batı'ya karşı kendi değerleri için mücadele ettiklerini söyledi ve ülkemize karşı uluslararası terörist çeteleri kullanarak devletimizi içeriden zayıflatmaya çalışıyorlar dedi. İstediklerini elde edemediler. Farklı milli kimliklere sahip olan savaşçılarımız kardeşlerin yapacağı gibi beraberce savaş alanında birbirlerini mermilerden koruyorlar. Rusya'nın gücü buradadır dedi. Tabii çok uluslu bir ülke olduğunu da böylece vurgulamış oldu Vladimir Putin. Ayrıca Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti liderlerine de mesaj vermiş. Ataları gibi nazizme karşı savaşıyorlar demiş. Ukrayna'da bir iç savaş vardı, unutmamak gerekiyor. Sadece bir Rusya'nın o sınırı aşması değil, Donetsk ve Lugansk'ta yaşayanlar, Rusça konuşanlar, Rus kültürü ile yetişmişler. Ukrayna'nın aslında pek çok yeri şu 20 sene öncesine kadar olduğu gibi. Ukrayna halkına da Putin seslenmiş, savaş gazilerine mağlup olanların ideolojik mirasçılarının rövanşı kabul edilemez demiş. Yani nazizmle bağlantı kurmamak gerekiyor, ilişki kurmamak gerekiyor, onu canlandırmamak gerekiyor mesajı vermiş. İstanbul Ankara'da da bu arada ölümsüz alay yürüyüşleri yapılmış, enteresan renkli görüntüler olmuş. Alexey Yerhov Türkiye Büyükelçisi de özellikle kardeş, dost, Rus ve Türk halkları için, Rusya halkları için iki kızıl bayrak zaferin sembolüdür demiş. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Sovyetler Birliği ile yeni Türk Cumhuriyeti'nin işbirliğine atıf yapmış. Ayrıca şimdi de Türkiye'nin arabuluculuk rolünü yürekten önemsediklerini de vurgulamış efendim. 9 Mayıs tabii 8-9 Mayıs Avrupa'da da Hitler faşizminden kurtulmanın yıl dönümü ama orada 1950'lerde bir Schuman deklarasyonuyla işin rengi biraz Avrupa'nın entegrasyonuna çevrilmişti. Nazizme karşı zaferden ziyade Avrupa Birliği'nin kuruluş taşları entegrasyonun başlangıç noktasına çevirmişti. Macron açıklama yapmış bu konuda, bir Avrupa'nın geleceği konferansı düzenlemişler. Burada Ukrayna'nın katılımıyla Avrupa siyasi topluluğu kurulması çağrısı yapmış. Avrupa Birliği üyeliği çok uzun zaman alacak. Hani ikinci bir paralel bir yapı tam olarak neyi kastetmiş çok anlayamadım. Bu haliyle temel değerlerimize bağlı kalan demokratik Avrupa ulusları diyor ama tabii Ukrayna'da epey bir aşırı sağcı damar var. Bunu nasıl Avrupa değerleriyle aynı yere sokacaklarını biraz meçhul açıkçası. Yani düşünsenize ülke içerisinde çok yaygın konuşulan dil yasaklamalarından tutun da öyle bir Ukrayna çıktı 8 senede. Dolayısıyla ben pek Avrupa değerleriyle bugünkü Ukrayna'yı bağdaştıramıyorum doğrusu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Odessa'yı ziyaret etmiş ve hatta Pushkin'in Avrupa'yı burada hissedebilirsin dediği Odessa'ya geldim diye de sunmuş ama Batı, aynı Batı Pushkin'i yasaklıyor. Çok enteresan bir Rus düşmanlığı var çünkü. Yani komik ironiler var bu operasyonda. Zaten aşırı milliyetçiler de özel olarak saldırılarını yoğunlaştırmış vaziyetteler. Rusya Büyükelçisi Fransa'daki 2. Dünya Savaşı törenlerine davet edilmemiş. Yani hakikaten 27 milyon insan hayatını yitirdi Nazizme karşı savaşta ve Sovyetler Birliği olmasaydı Naziler kazanacaktı. Çok açık ve net olarak söylenebilir bu. Doğu cephesi olmasaydı eğer. Ama böyle bir tarihi gömme tartışmaları var. Acaba Japonya, Pearl Harbor'a saldıran Japonya'nın elçisini çağırmışlar mı diye insan aklına düşüyor. Berlin'de Sovyet bayrağını yasakladılar mesela Zafer Bayramı yıl dönümünde. Enteresan bir şey. Hani onlar diyelim yenilmişliğin intikamını alıyorlar ama aynı zamanda o ideolojinin de bir reddiyesi vardı. İyice hatlar karışık. Tabii bu arada bir özellikle de bu Sovyet ordusunun karargah olarak kullandığı Nazizmin yenilgisi sırasında Alman Rus Müzesi var. Onun isminden de Rus'u çıkartmışlar. Çok enteresan bir bakış açısı gelişti bu süreçte. Rusya'nın Polonya Büyükelçisi de Sovyet askerlerinin anıtına çelenk koyarken saldırıya uğramış bu arada. Böyle de bir notu da aktarayım. Zelenski geçtiğimiz hafta ne yaptı? Amerika'nın Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi Kiev'de konuk etti. Pelosi gerçi komşuları karıştırmıştı epey bir. O coğrafyadan çok anlamıyor ama her türlü desteği vereceğiz. Savaş bitene kadar arkanızdayız mesajları Pelosi verdi. İbrahim Kalın gitmiş bu arada geçtiğimiz hafta içerisinde Kiev'de Zelenski'yi ziyarete. Orada da Zelenski Türkiye'nin Rus turistleri ağırlamasından yakınmış. Türkiye'ye kırgınım. Yani çifte standarttır. Neden çifte standart onu da anlamadım ama dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak olacak iş değil demiş. Yani Türkiye'nin hangi turisti ağırlayıp ağırlamayacağına Zelenski karar verecek. Böyle değişik bir durum var. Müzakereler bir şekilde devam ediyor anlaşılan. Rusya'dan bu bir hafta boyunca karışık mesajlar geldi. Çekilmek istiyor müzakerelerden diye ama en son video konferans yoluyla müzakerelerin Kiev ile Moskova arasında devam ettiğini anlıyoruz. Ayrıca Rusya'dan da Polonya'nın aslında Ukrayna'nın toprak bütününe geçmişten beri kastı vardı. Onlar bir girişim yapabilir diye bir takım açıklamalar geldi. Geçtiğimiz hafta içerisinde yine Sergey Lavrov'un 29-30 Nisan Mayıs başında yaptığı açıklamalar damgasını vurdu. Kiev tutumunu değiştirdiği için çözüm olmadı mesajları aktarmıştı paralı askerler ve Batı'nın aslında aygıtına dönüşmesi vurgusu vardı Lavrov'un açıklamalarında. Ve Rusya'nın bu operasyonun dünyanın Batı'nın yeni sömürgeci baskısından kurtulmasına katkı yaptığı görüşünü açıkladı. Özellikle Batı'nın aşırı milliyetçi Ukrayna yönetimini haklı çıkartarak işlenen suçların parçası olduğunu da söyledi Sergey Lavrov bu açıklamalarında. Zelenski'nin neonazi taburlarına direnişi sonlandırma emrini vermesini istiyoruz diye de söyledi. İtalyan televizyonunun Mediaset'e verdiği bu röportaj biraz fazla tartışma yarattı. Çünkü burada ya işte Ukrayna'da nasıl olur Zelenski Yahudi asıllı, Yahudi asıllı olunca otomatik olarak Nazi olamıyor gibi bir acayip bir mantık var. Buna yanıt verirken, soruya yanıt verirken kendisi nasıl söz edilebilirmiş ben Yahudiyim diyor ama yanılmıyorsam Hitler'de de Yahudi kanı var. Bunu Jerusalem, İsrail medyasında ben okudum mesela Yahudi kanı olduğunu daha önceki yıllarda. Bir anlama gelmiyor yani sonuç itibariyle en ateşli antisemitistlerin genelde Yahudi olduklarını söyler bilge Yahudi halkı. Her ailenin onu utandıran bir üyesi olur demişti. Çok olay yarattı bu. Hemen İsrail'den tepki geldi hatta büyükelçiyi çağırdılar falan. Yani mümkün değil bizde olamaz diyorlar ama tabii Yahudi tarihinde Jabotinskiler falan var. Bayağı bildiğiniz faşistler var aslında doğru söylüyor Sergey Lavrov. Hatta işte Begin'i, Madame Begin'i Ben Gurion'a karşı darbe için neredeyse öldürecekleri falan, böyle böyle bir tarih de var. Şimdi bunu gömüp de bizden hiç çıkmaz demek biraz tuhaf oluyor tabii. Putin'le Bennett, İsrail Başbakanı telefonda konuştu. İsrail medyasından, hatta İsrail Başbakanlığından özür diledi diye açıklama geldi Lavrov'un sözleri için, ama Kremlin bunu doğrulamadı. Böyle bir haftadan bir tortu geldi. Şimdi Amerikalılar tabii, bu arada BM Güvenlik Konseyi'nde bir ilk defa bir Ukrayna ile ilgili tasarı kabul edildi. Hiçbir şey yok içinde. Barış, güvenlik, derin endişe. Bir an önce Guterres devreye girsin, barış olsun. Güzel bir şey tabii böyle bir karar almaları, ama The Guardian gazetesinin yazarı Simon Jenkins olup bitenleri çok net olarak anlatan bir yazı kaleme aldı Mayıs başında. Aslında Zelenski barış yapabilir ama Britanya özellikle engelliyor diyor. Liz Truss ve Muhafazakar Parti içerisinde Boris Johnson'ın kapışmaları var. Hatta Bojo'da Ukrayna Meclisi'ne hitap etti Boris Johnson. Zelenski'ye talimat verdiler, Putin'e taviz verme dediler. 8 yıldır müdahil olunmuyordu, şimdi neden oluyor? Yani 8 yıldır bir savaş sürüyordu diye. Dolayısıyla hani NATO biraz daha geride duruyor ama bir şekilde Britanya bu savaşın bitmesini engelliyor diye bizzat böyle bir The Guardian'da yazı çıkması dikkat çekiciydi. Amerikalılar aynı zamanda Ukrayna'ya her türlü askeri yardımı devam ettiriyorlar. ABD Genelkurmay Başkanı büyük devletler arasında Mark Milley çatışma ihtimali artıyor diye de bir kongrede konuşma yaptı. Yani tabii böyle politikalar uygulanırsa artar kaçınılmaz olarak. Bu Amerika'da tabii dikkat çekici bir şey, İç Güvenlik Bakanlığı Bush yönetimi döneminde kurulmuş ve milyonlarca Amerikalıyı gözetlediği ortaya çıkmıştı bir süre sonra. Şimdi de Hakikat Bakanlığı, bunu Amerikalılar söylüyorlar bu adlandırmayı, Dezenformasyon Yönetim Kurulu diye bir isim koymuşlar. Enteresan, ben de bugün Bir Gün gazetesinde yazdım. Başına da işte Wikileaks'e pislik falan demiş. Böyle Ukrayna'daki aşırı sağcı yönetime iletişim danışmanlığı yapmış bir isim var. Jankovic. Onu, Nina Jankovic'i getirmişler. Hakikat Bakanlığı enteresan tabii. Amerika'da dezenformasyon için böyle bir idare kurmanın çok da anlamı yok. Koskoca Amerikan medyası var, istihbarat kuruluşları var. Dolayısıyla anlam vermekte zorlanıyorum. En son Joe Biden'ın laptopu, yıllardır ben aktarıyordum size mesela iddia olarak, ama New York Post bunu yazdığı zaman aa yok komplo bu dediler. Sonra ortaya çıktı doğruymuş. Hakikaten iyi sağlam dezenformasyon yapılmış. Ukrayna propagandacılığı yaparken karambolde onu doğruladılar neyse. Öyle bir şey olmuş. Dolayısıyla dezenformasyona, yani çok bak, böyle bir tırnak içerisinde bakanlık idaresine pek ihtiyaçları yok. Niye kurdular bilemiyoruz. Evet, tabii Amerika'dan arka arkaya ABD'nin Rus generalleri öldürmesi için Ukrayna'ya istihbarat verdiği, efendim Moskova kruvazörünü bizim sayemizde batırdılar filan dediği New York Times'a haberler sızdırıldı, ama Rusya gayet soğukkanlı duruyor bu konularda. Hani birileri mi bu bilgileri işliyor diye insan düşünüyor, yoksa gerçek mi diye düşünmeden edemiyor. Bir yandan kongreden askeri ekipman, bolca silah, Pelosi'nin ziyareti, Almanya'da Ukrayna askerlerine eğitim. Çünkü silah veriyorlar, o silahları kullanacak insan kalmadı. Böyle bir donanıma sahip değiller. Bir yandan da tabii kendi savunma sanayileri ihya oluyor bu savaşın devam etmesinden. Eğitim veriyorlar dedik. Şimdi Boris Johnson da 300 milyon sterlinlik yeni askeri yardım paketi önerdi. Ukrayna meclisine hitap etti. Kendini Churchill gibi, Winston Churchill gibi filan sunmuş. Her şey tepetaklak. Kim kimini, kim nazilerle savaştı, kim nazi, böyle bir hale getirdiler. Hakikaten bu arada da Ukrayna'daki bildiğimiz bu Azak taburu biz naziyiz diyorlar. Yani Aryan ulusu falan savunuyorlar ama değilmiş gibi yapmak moda oldu. Ya yani adamların kendileri bağırıyor biz böyleyiz diye. Fakat birdenbire yok, onlar öyle değiller diye bir resim çiziliyor. Çok acayip hakikaten. Birazdan aktarmaya çalışacağım. Boris Johnson'ın derdi yerel seçimlerde, başı yerel seçimlerde aldıkları yenilgiyle epey bir dertte tabii ki. Putin ve Macron'un görüşmesi oldu. Bir şekilde telefonda hala Fransa hattı teması sürdürüyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği daha da tartışılacak önümüzdeki dönemde. 12'sinde Finlandiya, 15'te İsveç karar vereceklermiş. Henüz karar vermiş değiller. Buna yatkın gibi gözüküyorlar ama İsveç'te mesela iktidar partisi bölünmüş anlaşılan o ki. Bu konuda açıklamalar var ortada. NATO bize güvenlik garantisi veriyor diyorlar ama Çevre Bakanı açıklamış. Yani böyle bir şey olursa blok dışı kalmak lazım. Hani biz arada sıkışacağız diye. Bakalım ne çıkacak, oradan beraber göreceğiz. Almanya Başbakanı Scholz eğer başvuru olursa destekleriz diye de bir açıklama yaptı. Rusya ise özellikle Finlandiya, İsveç değil ama yani İsveç zaten Batı bloğunda anılıyor. Finlandiya da öyle aslında. Ama yine de bir askeri tarafsızlıkları var. Eğer Finlandiya NATO katılırsa, NATO'ya katılırsa kayıtsız kalmayacağız diye bir açıklama yaptı burada. Tabii bunun provokasyon olacağı değerlendirmeleri de gündeme geliyor efendim. Evet, şimdi Doğu Avrupa bildiğiniz gibi 6 Mayıs'ta Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya, yani Rus düşmanının birleştirdiği muhafazakar ülkeler ortak işbirliği anlaşmasına imza koydular. Papa'nın açıklaması dikkat çekiciydi bu bir hafta içerisinde. Bayağı bildiğiniz NATO'nun Rusya'nın kapısında havlaması Kremlin'in tepkisine yol açtı. Yani kışkırttınız dedi Papa, Katolik alemin lideri. Hakikaten enteresan bir çıkış yaptı. Almanya'da 1 Mayıs gösterileri olmuştu. Hatta savaşkan Dışişleri Bakanı Yeşillerden Annalena Baerbock protesto edildi bu savaşa verdiği destekle. İmzalar toplanıyor Almanya'da. Yeniden bir kampanya 22 Nisan'da 18 aydın bir mektup yayınlamıştı. 29 Nisan'da da yine aynı şekilde bir başka mektup çağrıya açıldı. 150 bin, 200 bin civarında da imza hedefleniyor burada. Epey de bir imza toplamış durumda ama Almanya'da Scholz arada kalmış durumda. Tek başına biraz daha az müdahil olmaya çabalıyor diyelim ama öte yandan 1 Mayıs vesilesiyle Alman Sendikalar Birliği'nin toplantısında pasifizm zaman aşımına uğradı gibi de açıklamalar yaptı. Çok enteresan Almanya Başbakanı. Tam bir değerlendirme yapmak kendisi için çok mümkün gibi gözükmüyor. Bir yandan da çünkü NATO bu işe müdahil olmayacak kesinlikle diye zıvaradan çıkmasını engellemeye çalışıyor. Bir yandan da Almanya'daki Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnik en son Scholz'a gücenik sosis dedi. Bu tabii tam böyle bir anlama gelmiyor. Başka bir şey bu aslında. Bu Grimm masalları halk edebiyatına dayanan bir deyim. Hakarete uğramış mağdur rolü oynuyor demiş aslında. Gücenik sosis diyerek falan. Bayağı böyle Alman siyasetinde, Alman liderleri Steinmeier Kiev'e gelmesinden sonra bu ifadeyle saldırgan tavır takındı ama Almanlar çok alttan alıyorlar hakikaten. En son bir parlamentodan ya bu adamı artık geri göndermek lazım, bu nasıl büyükelçi gibi tepkiler çıktı ama somutlayamadılar. Hakikaten çok acayip. Özür de dilemedi Melnik. Şimdi en son Zelenski hem Steinmeier'i hem Scholz'u Kiev'e davet etmiş. Biraz herhalde abarttık. Bu bizim büyükelçi de hakikaten sömürge valisi gibi arkasına Amerikalıları almış. Almanlara, Alman liderliğine epey bir giydiriyor diye görüşüyorlar, konuşuyorlar. Evet, Hindistan Başbakanı Modi Avrupa turunda Almanya ve Fransa liderleriyle buluştu. Daha ziyade ekonomik projeler, özellikle iklim meselesi, enerji projeleri, Almanya'dan 10 milyar euroluk kaynak sağlandı. Aynı şekilde Fransa ile ilişkiler ama Rusya'dan petrol alımı ya da yaptırımlara katılmıyor Hindistan. Katılmayacaklarını da defalarca tekrarlamış durumdalar. Şimdi birazdan Can Baydaroğlu'na bağlanacağız. Birkaç dakikaya arkadaşlarım arıyorlar. Özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde 6. yaptırım paketi ve enerji ambargosu tartışmaları oldu ama ne petrol ambargosu yapabiliyorlar ne de doğalgazda ve ruble ile ödeme yaptırımları da bozmuyor. Kendi eurolarını yatırıyorlar, o otomatik olarak ikili hesapta rubleye çevriliyor, yaptırımlar da bozulmuyor. Onlar da zaten ihtiyaçları var, çok ciddi sıkıntılar ve tartışmalar oldu. Tabii ekonomik olarak baktığımız zaman bu işten en fazla pandemi çıkışında Avrupa etkilenmiş gözüküyor. Ki geçtiğimiz hafta Fed faiz arttırımı da yaptı 50 bas puanlık. Herkes yapıyor bir şekilde. OPEC'le görüşmeler, Suudi Arabistan'la görüşmeler yürütüyorlar. Daha fazla petrol arzı sağlarsak hani yapabiliriz gibisinden. Ama kendi içlerindeki tartışmalar çok ciddi bir Avrupa'da sıkıntı yaşandığına işaret ediyor. Can Baydaroğlu arıyor arkadaşlarım şimdi. Kendisine soracağız. Avrupalı bankalar ayrıca Rusya'dan çıkış nedeniyle çok ciddi sıkıntılar, milyarlarca dolarlık kayıp içerisindeler ve buna karşılık Batı'da da mesela The Economist dergisinde Rusya ekonomisinin belinin bükülmediği, tam tersine doğrulduğu yolunda haberler yer alıyor. Bu yaptırım baskıları sonuç verecek diye mi düşündüler? Tam olarak bilmek mümkün değil ama arka arkaya herkes açıklama yapıyor. Yani bunlar hep etkili ve yetkili şahsiyetler. Enteresan bir tablo oluşuyor. Rusya'dan çekilemiyorlar. Çünkü kendi çıkarları, enerji ihtiyaçları buna izin vermiyor efendim. Bir takım görev güçleri oluşturuyorlar ama sanayiciler birlikleri efendim hepsi açıklama yapıyor. Yani başka kaynak koymamız mümkün değil diye. OPEC petrol üretimini arttırsa dahi yetmiyor, olmuyor. Kendi sanayileri hedef haline geliyor. Şimdi konuğum hatta Can Baydaroğlu, Avrupa uzmanımız. Hoş geldiniz diyeyim öncelikle ve geçmiş bayramınız kutlu olsun Can Bey.
Teşekkür ederim Ceyda Hanım. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Hoş bulduk.
Ben teşekkür ederim. Şimdi ben tabii işin ekonomik kısmını özetliyordum. Bir haftalık özet epey de birikmiş açıklama vardı, haber vardı. Bloomberg'de, Economist'te, orada burada her yerde ve yetkililer de konuşuyorlar Rusya ile ilgili. Ama önce siyasetinden başlayarak hemen güncellemek açısından sormak istiyorum. Tabii bugün 9 Mayıs. Dünya tarihinde 27 milyon insanın canını vererek Nazizm'den kurtulmasında rol oynadığı Sovyetler Birliği bunu açıkça Nazizm'e, faşizme karşı zafer olarak anıyor. Avrupa'da biraz daha farklı 1950'lerden beri. Tabii Avrupa entegrasyonu, geleceğe odaklanma vesaire olarak görülüyor. Ama bugün özellikle değişik açıklamalar geldi. Ukrayna'nın AB üyeliği, jet hızlı AB üyeliği yapılması vesaire deniliyordu. Macron'un açıklaması ilgimi çekti. Bir konferans düzenlenmiş bu çerçevede Avrupa Günü vesilesiyle. Avrupa siyasi topluluğu kuralım, Ukrayna'yı da alalım gibisinden. Şimdi şunu soracağım size. Yani Avrupa Birliği'nin içerisinde tabii Türkiye ile ilgili epey tartışma yaptık. Bugüne kadar değerlendirmenizi aldık da. Şimdi Ukrayna'yı üye yapma, jet hızlı üye yapma ya da yapamıyoruz. Yapamayacaksak Avrupa siyasi topluluğu oluşturma ne anlama geliyor? Yani Avrupa'daki tartışmaları yansıtması bakımından nasıl anlamak lazım? Bu Ukrayna'yı nasıl alacaklar? Dil yasakları yapan, hakikaten tümüyle olmasa bile bildiğiniz Azak taburu gibi, Aydarlar gibi böyle bildiğiniz neonazi ideolojiyi savunanların bulunduğu bir... Nasıl alacak Avrupa? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu siyasi mesajların anlamı ne sizce?
Şimdi işim tam böylelik meselesi olduğu zaman bir teknik boyutu var biliyorsunuz. Pardon. Şimdi orada... İşte Türkiye ile müzakerelere başladılar hatırlarsanız 35 tane başlık çıktı karşınıza ki
evet.
Her biri birbirinden zorunlu. İşte milyon küsur sayfalık bir müktesebat, buna uyum meseleleri, nasıl uyacak, nasıl edecek vesaire. Bunların hepsi müzakereye tabi ve çok teknik konular. Yani işte üretim standardından tarladaki salatalığın standartına kadar bir sürü şey var. Yani burada bir girsek çıkamayız saatler boyu. Şimdi bu teknik boyuta öyle hani hadi ben tam iyi olmak istiyorum alın beni falan demek de olmuyor. Dolayısıyla işte acaba yeni bir statü yaratabilir miyiz? Macron'dan anladığım biraz o.
Siyasi topluluk. Avrupa
yani,
siyasi topluluk.
Şimdi Avrupa siyasi birliği şimdi bir kere ismi birlik ama sizinle katıldığım programlarda da çokça ifade etmeye çalıştım. Ortada birlik yok. Aslında. Yani çünkü işte 92'de imzaladığı 93 Kasım'da yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ismi Avrupa Birliği kuran antlaşma. Ama içeriğine baktığınız zaman Avrupa Birliği'nin nasıl kurulacağını tarif eden antlaşmadır o. Dolayısıyla da ortada bir ortak dış politika ve güvenlik politika çizgisi olmadığı oranda hiçbir şekilde Avrupa Birliği kurulmuş değildir. İşte Euro'ya geçtiler, tamam anlaşıldı. Adalet ve İçişleri konusunda işbirliği, Schengen sistemi o da anlaşıldı ama o kadar. Yani dolayısıyla bunun ötesinde bir siyasi birlik şimdi olur mu? O da çok tartışmalı bir konu bence. Çünkü işte şimdi biraz Batı ağzıyla veya NATO ağzıyla konuşan Amerika ağzıyla diyelim daha doğru ifadesi de o olacak.
Evet.
İşte bu şey işte kuşatma, işgal ne dersek diyelim ismiyle. Sonucunda işte NATO'nun konsolide olduğunu iddia ediyorlar.
Evet, ama yani pek olmuş gibi gözükmüyor. Şimdi oraya siz bir yazı yazdınız. Gerçekten çok dikkat çekiciydi. Şimdi 27 AB üyesi var. Yaptırımlar diyorlar. olmuyor bir türlü. Enerji Bakanları toplantısı vesaire oldu. Şimdi ben bakıyorum bütün Bloomberg'deki, Reuters'taki haberlere. Yani toplasan çıkarsan yine tutturamıyorlar. Becerebilecekler mi şimdi? Altı yaptırım, bıy bıy bıy, ona yaptırım, buna yaptırım, tek tek kişilere yaptırım ama sonuç itibariyle ortada bir çıkmaz var sanki. Avrupa'nın çıkmazı. Bulgaristan'a işte şey ver, muafiyet ver, ona ver, buna ver. %90'ını Bulgaristan enerjisinin Rusya'dan karşılıyor. Almanya deseniz öyle. Nedir bu? Avrupa'da bir dağınıklık hali var mı diye sorayım size. Görüyor musunuz?
Var tabii. Var tabii. Yani şöyle söyleyeyim, işte 6. paketti ve enerji, daha doğrusu enerji demeyelim de petrol ve türevleri konusunda şey dediler. Yani işte Ursula von der Leyen, ya dedi biz Rusya'dan şey tedarik etmeye devam ettiğimiz sürece petrol ve türevlerini, biz doğrudan doğruya Ukrayna'ya karşı Rusya'yı mali gücünü biz oluşturuyoruz. Bunu işte ambargo uygulayalım, vazgeçelim. İyi de dört tane ülke var. Kardeşler, iyi de bizim bütün yapımız Rusya'dan petrol ve türevlerini sağlamakla devam ediyor. Nedir? Hangi ülkeler? Macaristan başta olmak üzere Bulgaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti. Yani bu dört ülkede doğrudan doğruya şeye bağımlı. Petrol ve türevlerinde Rusya'ya bağımlı yaşıyorlar. Yani bunu dışarıdan tedarik etmeye kalksalar bütün sistemlerini değiştirmek zorunda kalacaklar. Bir, ikincisi öyle denize de pek şey yok Bulgaristan dışında, bağlantısı yok. Ha, Bulgaristan durumunda Karadeniz'den bağlantı var. Yani dolayısıyla hani gemilerin yanaşıp da bu ülkelere petrol ve türevlerini vermesi imkansız. Dolayısıyla çok daha pahalıya tedarik etmek zorunda kalacaklar. Evet. Zaten Avrupa Birliği de çok gelişmiş ülkeleri değil, yok dediler. Doğal gaz söz konusu olduğu zaman tabii ki Almanya başta ortaya çıkıyor. Almanya çok büyük bir bağımlılık içerisinde. Onun için de ne yapalım, işte enerji çeşitlendirmesine gidelim. Yeşil enerji olsun. İyi de yani o bir 2050 hedefi. Yani bugünden yarın olacak bir şey değil. Dolayısıyla da bir anda bir baktık Türkiye çok kilit ülke haline geldi.
Evet, yani, evet. Hakikaten öyle mi? Yani şimdi burada da zorluk var. Yani Türkiye zaten iktidar çok mutlu olsa gerek son dönemde. Cumhurbaşkanı'nın bugün Avrupa Günü vesilesiyle eleştirileri de vardı bu arada. Ama bu da uzun vadeli değil mi? Yani şimdi Türkiye Karadeniz'den çıkan enerjiyi Avrupa'ya mı verecek? Yani böyle şeylerden de bahsediliyor da bu konu çok tartışmalı bir konu.
Karadeniz
nedir
tabii,
bu?
Yani.
Tabii ki daha ziyade hatların ortasında ama şimdi Orta Doğu'da şimdi Rusya'ya eleştiri getiriyorlar ama Orta Doğu'yu yıllardır karıştıran onlar. Dolayısıyla oradan da güvenli bir biçimde enerji hattı gelip Avrupa'ya da ulaşamıyor. Bir tuhaflık yok burada. Ne yapabilir Türkiye?
Şimdi onun için şeyi de belirttim biliyorsunuz. Bu son harekat pençe değdi. O harekatı geçen sene olsa bu sıralarda Batı ne bağırırdı. Ama şimdi hepsi susmuş vaziyette. Türkiye ne yaparsa yapsına bakıyorlar. Neden? Çünkü yani enerji problematiği bütün dış politikayı değiştirir. Nasıl değiştirir? Bir baktık işte Antalya'da o meşhur diplomasi forumu yapılırken Herzog 16 sene sonra ilk defa Türkiye'ye gelen bir İsrail Cumhurbaşkanı gördük. Türkiye'ye paldır küldür Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle barıştı. Ben yolda Sisi ve Esad'ın da olduğu düşüncesindeyim barış konusunda. Çünkü sonuçta amaç ne? Petrol ve türevleri olsun, doğal gaz olsun. Sonuçta Türkiye tabii ki bunu üreten bir ülke değil. Ama Türkiye bütün yolların geçtiği yerdeki merkezi statüde bir ülke. Şimdi dolayısıyla işte Kuzey Irak'ın, Suriye'de pek bir şey yoktur ama şeyin, Azerbaycan, hatta Türkmenistan'ın Azerbaycan'a bağlantısının ve hatta İran'ın sisteme dahil edilmesi. Ancak o zaman Rus doğalgazına ve petrol ve türevlerine alternatif bir yol çıkartabilir.
Bunun yerine şimdi, Ukrayna'da barış sağlasalar daha iyi olabilir belki. Daha kolay olabilir daha doğrusu.
Vallahi daha kolay olur ama şimdi bakın orada da bir Amerikan tezgahı var. Yani bu savaş ne kadar sürerse o kadar iyi diyor. Ve ben hani Türkiye'nin böyle merkezi role gelmesini de Amerika Birleşik Devletleri tarafından çok da istendiğini düşünmüyorum açıkçası. Neden? Çünkü Amerika kendi kaya gazını ve petrolünü Avrupa'ya pahalıya satmanın peşinde aynı zamanda. Yani oyun içinde oyun var ve tabii Şimdi öyle de bir şey geliyor ki iş. Rusya'ya bu ambargoyu uyguladığınız zaman Rusya'nın tek alternatifi şey değil, Avrupa değil. Evet. Hemen kapısında Hindistan ve Çin var. Ama siz petrolü ve doğalgazı sınırlı hale getirdiğiniz zaman, arzını engellediğiniz zaman bu şekilde ne olacak? Dünyadaki fiyatlar artacak. Evet. Fiyatlar evet. artınca Rusya daha fazla para kazanacak. Yani evet. dolayısıyla işte o yazımda anlatmaya çalıştım. Biraz buydu. Avrupa Birliği'nin çıkmazı, açmazı diye evet. şey yaptıydım o yüzden. Yani evet. Ne yaparsan yap sonuçta dönüp kendini vuruyorsun. Ve tabii bir de biliyorsunuz ekonomiler şu anda tamam Türkiye'de çifte kavrulmuş bir kriz yaşıyoruz. Hatta kriz değil evet. belirsizlik yaşıyoruz. Ama dünyada da bir ekonomik kriz hele pandemi sonrasında devam ediyor. Enerji fiyatlarının yükselmesiyle de bu kriz daha da beter hale geliyor. Öteki taraftan da aklınızda bu tedarik zinciri dediğimiz yani malların gidiş ve gelişleri yolları da tıkanmış vaziyette.
Evet.
Dolayısıyla baktığınız zaman bir de tabii bu sefer Türkiye başka bir önem kazanıyor. Yani işte o kuşak yol dediğimiz Çin'le Avrupa'yı bağlayan yol kuzeyde Rusya ve Ukrayna üstünden geçiyordur. Şimdi o yol kapandı. Şimdi bütün yol Türkiye üstünden geçiyor. Yani evet. Türkiye'den de zor geçiyor. Çünkü sınır kapıları sorunlu. İşte bakıyorsunuz Gürcistan sınır kapısında 50 kilometre kuyruk var haberi çıkıyor. Keza Bulgaristan sınır kapısında 35 kilometre kuyruk var. Tırlar en iyimser ihtimalle 2 ile 7 gün içinde geçiyor gibi haberler görüyoruz. Yani dolayısıyla büyük bir ekonomik aktivitenin dönmesi de şey. Öteki tarafta da Çin'e bakıyorsunuz. Çin'de yeni bir pandemi endişesiyle ki pek öyle bir şey yok galiba. Ne yaptı Çin? Limanlarını kapattı ve Çin'in kapısında binlerce gemi bekliyor. Yani dolayısıyla mal akışkanlığı da durmuş vaziyette. Yani bütün bunların çözümü için Türkiye'nin karayolları ve demir yollarının bir an önce işler hale getirilmesi falan filan da gerekiyor. Ama öteki tarafta da Türkiye ile AB kavga etmeye devam ediyor. Bir de öyle bir enteresan görüntü var. İşte bu Kavala davası vesaire, Demirtaş davası. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymuyorsunuz bir taraftan. Öteki tarafta da bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında çok enteresan bir cümle var. Hı hı. Ben de ona karşı bir görüş beyan etmek zorunda kaldım. İşte Avrupa müktesebatına tamamen uyumluyuz falan gibi bir şey. Ya Avrupa, yani o müktesebata uyum için öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygılı olmak gerekir. Şimdi dolayısıyla yani böyle bir kafa karışıklığı içinde yaşıyoruz ki Allah sonumuzu hayretsin falan demekten evet. başka bir şey de bulamıyorum evet. ben söyleyeceğim. Evet.
Ya tabii işte Ukrayna yüzünden Avrupalılar da biraz da karışınca iyi fırsat kapısı aralandı diyelim. Yani ben de yani dil yasaklayan, kısıtlayan insanların konuştukları dilleri kısıtlayan falan bir ülkenin öyle jet hızıyla AB üyesi yapılabileceği bir ortamda doğrusu Erdoğan bu değerlendirmeleri de yapabilir gibi bir şeye çıkıyor. Tuhaf. Hakikaten her şey alt üst oldu. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Can Bey. Yani buradan nasıl çıkılacak? Avrupa buradan nerelere gidecek? Ayrıca daha konuşmak lazım. Hep beraber göreceğiz. Kısa vadede belki olmayacak ama epey bir başka bir yere doğru gidiş var gibi resim en azından öyle gösteriyor.
Vallahi paradigma değişti. Onu biliyorum da paradigmanın sonu nereye çıkar onu bilemiyorum.
Onu göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok
ben teşekkür ediyorum Ceyda Hanım. İyi yayınlar tekrar.
Sağ olun. Evet gerçekten bir ikilemler var. O zaman da tabii ki işte Türkiye Avrupa Birliği'nin önüne koyduğu, yani bu istendi, iktidar istedi zaten bunu. Önlerine ödevler konuldu. Avrupa Birliği de biz bu ödevler çerçevesinde ilerleriz dedi. Ödevler tam olarak yerine getirilmedi ama Avrupa'nın kendisi de o ödevleri işine geldiğine göre işine geldiği gibi de koyabiliyor tabii ki. Enteresan tarafı onlarda da bir çifte standart var. Dolayısıyla karşılıklı böyle çifte standartlar gidiyor. Evet, birkaç not daha aktaracağım kalan süremde. Şimdi Rusya'da ekonomi hiç fena gitmiyor hakikaten son dönemde öyle gözüküyor. Yani tabii ki sıkıntıları var ama en azından 5 Mayıs itibariyle 66 dolar, 66'nın altına indi ruble dolar paritesi. Enteresan, Rusya-Çin arasında ticaret ilk 4 ayda %25.9 oranında artmış durumda. Hindistan'la ulusal para biriminde ticareti tartışıyorlar. Malezya biz yaptırım falan uygulamayız, Rusya'ya BM yaptırımlarına bakarız tepkisi verdi. Bir de Meksika Devlet Başkanı aynı şekilde biz uygulamayacağız yaptırım çıkışı yaptı. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, o da bir katakulliyle arkasında bir şekilde Amerika bağlantıları olan Brezilya kurumsal yapısının katakullisiyle hapse bile tıkılmıştı solcu lider. Time dergisine konuştu, o da onun geniş bir söyleşisi var. Adam demiş ki Zelenski bir şekilde olması gereken yer Zelenski'nin müzakere masası ama siz cesaretlendiriyorsunuz. Kendini pastadaki kiraz zannediyor o da. Oturması gereken yerde oturmuyor. Zaten Biden bu işi önleyebilirdi ya, önlemedi. Amerikalılar bu savaşın çıkmasını istediler zaten. Yani başa gelir gelmez geçen Nisan'da başladı ama tabii Lula demiş ki eğer Moskova'ya gidebilirdi Biden, halledebilirdi bunu demiş. Ama yapmadı demiş. Avrupa Birliği ve Amerika bu işte suçlu. Bu krizi çıkarttılar. Diyor ki Zelenski için Lula, ciddi konuşmalıyız. Tamam, iyi bir komedyendin ama artık bırak, televizyona çıkman için savaşa gerek yok. Savaş olmadan da televizyona çıkabilirsin demiş. Putin'e de şunu söylemeliyiz, silahın çok ama Ukrayna'da kullanmanıza gerek yok. Hadi müzakere edelim. Güzel. Kremlin de öyle diyor zaten. Yalnız işte gördüğünüz gibi Boris Johnson'la şu Baltıklarla Karadeniz'i karıştıran Britanya'nın Dışişleri Bakanı Liz Truss, o istemiyor, onlar istemiyor. Savaş sürsün istiyorlar. Japonya bu arada bir yandan Rusya'ya petrol ambargosuna biz uyamayız, yani petrol almak zorundayız diye açıklama yaptı Ekonomi Bakanı. Diğer yandan da Neonazi Azak Taburunu terör listesinden çıkartmışlar. Daha önce niye koymuştunuz ve şimdi niye çıkartıyorsunuz? Çok acayip hakikaten. Japonya'dan. Bunu yapınca Moskova, Japonya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Kishida ve Yoshimasa'nın Rusya'ya girişine yasak koymuş efendim. Böyle bir şey yapamazsınız şeklinde. Çin'den tepkiler vardı. NATO'nun Yugoslavya'da elçiliklerini bombalamasını asla unutmayacaklarını açıkladı Çin Dışişleri. 1999'da şimdi Avrupalılar Ukrayna'ya bakıp bizim sınırlarımızda savaş var diyorlar ya, savaş 1990'larda vardı zaten. Burunlarının dibinde, içlerinde savaş yaşandı. Kendileri bir ülkeyi parçalara böldüler. Küçük küçük parçalara böldüler. İşte o sırada da Amerikalılar Dandum Belgrad'ı vurdular. Çin Büyükelçiliği'nde vurmuşlardı. 1999'da Çinliler unutmuyorlar tabii ki. Tayvan üzerinden biraz daha geçtiğimiz hafta ortalık yatıştı ama Amerikan Dışişleri'nin temel metninde Tayvan'ın Çin'in parçası olduğu kısımlarını şöyle bir güzel çıkartıvermişler. Halbuki tek Çin politikası doğrultusunda 1979'da tesis edilmişti. 72'de ilişkiler kuruldu. Daha sonra 3 tane belge tesis edildi. Tayvan'da yaşayanlar da Çinli bu arada, yani milliyetçi Çin dediğimiz. Çin'in Liaoning uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı geçtiğimiz hafta. Evet. Şimdi bunun dışında Türk dış politikasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biraz önce konuştuk. Avrupa Birliği, Avrupa Günü ile ilgili mesajını Cumhurbaşkanı'nın tam üyelik sürecinin yapıcı bir yaklaşımla teyit edilmesi gerektiği mesajı verdi. Avrupa Birliği'nin kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmişti gibi bir cümlesi var Cumhurbaşkanı'nın. Enteresan tabii. Türkiye üye olmak istiyor mu, istemiyor mu? Samimi mesajlar mı bunlar? Çok emin değilim. Dijital alemden girişte söyledim, Elon Musk 44 milyar dolara satın aldı Twitter'ı. Şimdi tabii Batı'da acayip tartışmalar başladı. Amerikan liberal solu, sol diyorum da sol olarak düşünmeyin siz, tam sol değil, liberal demek gerekiyor. Ayaklanmış vaziyette Elon Musk'ı böyle neredeyse aşırı sağcı ilan edecekler. Çok acayip şeyler, tartışmalar dönüyor. Elon Musk tweet üstüne tweet atıyor bu arada, onlarla kapışıyor. Özellikle bir takım fonlamalar, Demokrat Partili STK'ların, onlar bayağı bildiğiniz Amerikan markaları, Disney'di, Coca-Cola'ydı, Musk'ı, Twitter boykot edin falan kampanyaları başlattılar. Cumhuriyetçilere yarayacak, Kasım'da ara seçimler var Amerika'da ve Twitter'ı kullanacak birileri. Neden? Elon Musk çünkü ifade özgürlüğü geri dönmeli dedi. Amerika'da demokratlar bazı şeyler konuşulsun istemiyor. Onlar nasıl görüyorsa siz de onlar gibi göreceksiniz her şeyi. Onların perspektifinden bakacaksınız. Aksine de izin verilmemesi lazım. Aksi olursa derhal hesaplar yasaklanacak. Yani ifade özgürlüğü, sansür filan artık bunlar onlar için lanetli bir kelime değil. Elon Musk da Obama'ya falan oy vermiş, çok büyük bağışlar yapmış falan bir adam. Yani cumhuriyetçi desen değil. Egzantrik bir adam işin doğrusu. Ben çok haz etmiyorum kendisinden ama gençler çok yakından takip ediyorlar. Şimdi Twitter'ı aldı diye dezenformasyon ortaya çıkacak diyorlar. Halbuki belki de dezenformasyonu kendileri yaratıyor insan toplumlarına dair politikanın her alanında. Bilemiyoruz. Birisi de böyle bir şey söyleyebilir. Söylerse yasaklanabilir. Böyle bir risk var. Şimdi Elon Musk Twitter'ı değiştirecek mi? Gerçekten ifade özgürlüğü olacak mı? İfade özgürlüğü hangi bağlamlarda nasıl sınırlandırılabilir? Kime göre, neye göre? Ne? Yani her şey havada uçuşur halde. Bill Gates de çıkmış. Sanki kendisi çok itibarlıymış gibi Microsoft'un kurucusu. Elon Musk dezenformasyonu engelleme konusunda başarısız olabilir demiş. Yani ne kadar büyük şey. Elon Musk böyle parmağının ucuyla dezenformasyonu engelleyecek. Yahu Amerika'nın kendisi zaten dezenformasyon pınarı. Öyle demek gerekiyor. 1000 tane yanılgı operasyonu, yanıltma operasyonu var Amerikan tarihinde. Şimdi bunlar neydi peki diye sormak gerekiyor ama soramıyoruz. Onun yerine Elon Musk aşırı sağcılara destek mi olacak, olmayacak mı gibi bir acayip tartışmaya işi döktüler. En son gizemli bir şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi diye de Elon Musk bir tweet atmış. Yani adam artık neler dahil ediyorsa hakikaten Twitter'da oturup onu takip etmeye ara ara search edip bakmaya başladım ben. Dayanamıyorum neler olacak, nereye varacak bu iş diye. Bir yandan acaba Amerika'da Twitter'ı mı yasaklayacaklar olur ya. Yani Avrupa Birliği tehdit etti açıkça Elon Musk'ı bu konuda. Yeni dijital haklar yasası çıkarttı biliyorsunuz. Devletlerin ve otoritenin istemediği şeyler yazılıp çizilemeyecek. Onların ideolojisi sadece pompalanabilecek böyle bir zemin yarattılar. Evet, vaktim de kalmadı aslında. Amerika'da bir de kürtaj hakkı yüksek mahkemenin görüşü basına sızdı. Trump döneminde muhafazakar hakimler artmıştı. Kürtaj hakkı güme mi gidiyor tartışmaları var. Kendileri acayip bir ortam yarattıkları için tabii buradan ne çıkacak bilemiyoruz. Nereye varacak bilemiyoruz. Orta Doğu'dan Suriye'de genel af ilanı, Türkiye'deki tartışmalar, göçmenlerin gönderilmesi tartışmaları sadece savaşın sığınmacıları değil, çok ciddi ekonomik göçmenler de bulunduğunu hatırlatmak lazım Türkiye'de. Beşar Esad'ın İran ziyareti uzun süre sonra Hamaney ve reisi Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Amerika'nın BM Büyükelçisi İran anlaşması olmayabilir dedi. Dışişleri Bakanı, Bakanlığın Sözcüsü Ned Price da öyle demiş. Başka senaryolara hazırlanıyorsa hayrola, Amerika yeni bir savaştan mı çıkartacak acaba? Bilemedim. Böyle açıklamalar da geldi efendim. Evet, ben ama süremi doldurdum arkadaşlar. Artık biraz müzik tıngırdatarak Eksen'in vedasını yapabilirler. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Сила, сила, зарику брат,
Aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.